Victoria'da halk sağlığı direktiflerinin uygulanabilmesi için ihtiyaç duyulan olağanüstü halin uzatılması yasa teklifi eyalet parlamentosundan geçti. Eski Başbakan Tony Abbott, Avustralya'da koronavirüse karşı alınan sıkı önlemleri sert bir dille eleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri 33 yıl sonra Güney Kıbrıs Rum yönetimine uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı. Victoria Başbakanı, koronavirüsle mücadelede alınacak kararlara izin verecek olağanüstü hal yetkilerinde 6 aylık bir uzatmayı garantiledi. Bu konudaki yasa teklifi bu sabah 19 hayır oyuna karşılık 20 evet oyuyla Victoria Parlamentosu'ndan geçti. Daniel Andrews aslında olağanüstü hal durumunun 12 ay uzatılmasını istiyordu ancak Reason Partisi, Hayvan Hakları Partisi ve Yeşillerin desteğiyle olağanüstü hal durumu 6 ay için uzatılmış oldu. Melbourne'da COVID-19 kısıtlamaları çerçevesinde 4. aşama tedbirler söz konusu. 13 Eylül'de sona erecek kısıtlamaların nasıl hafifletileceği konusunda pazar günü bir açıklama yapılacak. Victoria'da son 24 saatte 90 yeni koronavirüs vakası kaydedildi. Eyalette art arda 3. gündür vaka sayıları 100'ün altında gerçekleşiyor. Ancak yine son 24 saatte 6 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Polis, Sağlık Bakanlığı yetkililerinin koyduğu tedbirleri ihlal eden 129 kişiye ceza yazdı. Bu kişilerden 64'üne sokağa çıkma yasağını deldikleri, 18'ine ise maske takmadıkları gerekçesiyle ceza yazıldı. Polis, çevirme sırasında yakalanan bir kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal etme gerekçesi olarak çocuklarına yemek götürdüğünü söylediğini, ancak arabasında uyuşturucu ve $12,000 nakit para bulunduğunu açıkladı. Avustralya'nın önde gelen epidemiyologlarından biri, potansiyel üçüncü bir koronavirüs dalgasını önlemek için COVID-19 semptomları olmayan Melbourne'lılara da test yapılmaya başlanmasını istedi. Victoria'da vaka sayıları düşüyor ancak bununla beraber test yaptıranların sayısı da azalıyor. Salı günü Temmuz'da ikinci dalganın başlamasından bu yana en düşük test sayısı gerçekleşti. Dün sadece 10 bin test yapıldı. New South Wales Üniversitesi profesörlerinden Mary Louise McLaws, yaygın bir şekilde test yapılmadıkça salgının kontrol altına alınmış olmayacağını, sadece rakamların azalacağını savundu. Sağlık yetkililerinin bütün Melbourne'lilere test yapmasını istedi. New South Wales'te ise son 24 saatte 17 yeni vaka tespit edildi. Bu vakalardan sadece biri otel karantinasında bulunuyor. Avustralya'nın eski başbakanlarından Tony Abbott, koronavirüs tedbirleri yasalarını eleştirdi ve durumu histeri olarak tanımladı. Abbott, Victoria hükümetinin koronavirüse karşı aldığı sıkı tedbirlere ve tedbirleri delenlere karşı polisin gözaltı uygulayabilmesi hakkına karşı kampanya başlattı. Ayrıca eyaletin bir sağlık diktatörlüğü altında olduğunu söyleyerek tepki gösterdi. Avustralya, İngiltere Ticaret Birliği konusunda yeni bir görev almak üzere Londra'da bulunan Abbott, burada yaptığı konuşmada koronavirüsle mücadele için alınan tedbirlerin ciddiyetinin hastalığın boyutlarıyla doğru orantılı olup olmadığını sorguladı. Victoria polisine muhbirlik yapan avukatla müvekkilinin polis teşkilatında yarattığı tahribatı araştıran Kraliyet Komisyonu nihai raporu Aralık ayında açıklayacak ancak ara rapor çıktı. Komisyonun önceleri Avukat X olarak bilinen Avukat Nicola Gobbo'ya ve polis teşkilatına karşı bir suç isnat etmediği bildirildi. Salı günü geç saatlerde yayınlanan raporda Avukat Gobbo'nun polisle ilişkisinin adalet sistemi üzerinde olumsuz sonuçları olduğu ortaya kondu. Polis teşkilatı ise Avukat Gobbo'nun müvekkili aleyhine bilgi vermek için kullanılmasının son derece yanlış olduğunu kabul etti. Avukat Gobbo, Tony Mockbell'in avukatı olarak çalışırken bir yandan da polise muhbirlik yapıyor ve müvekkilinin bilgilerini polise iletiyordu. Bu durumun ortaya çıkması üzerine cezaevinde bulunan Mockbell temize başvurdu. Parlamentoda görüşülmeye hazırlanılan bir yasa teklifinin maddeleri arasında gözaltındaki sığınmacıların cep telefonlarına el konulması ihtimali de yer alıyor. Ancak sığınmacı haklarını savunanlar böyle bir durumun sığınmacıların dış dünyayla bağlantılarını tamamen keseceği konusunda uyarıyor. Göçmen hakları yasası üzerinde yapılması öngörülen değişiklikler, İçişleri Bakanı Peter Dutton ve Göç Bakanı Alan Tudge'ın aralarında cep telefonu ve sim kartı olmak üzere bazı belirli malzemelere yasak koyabilmesine izin veriyor. Ayrıca Avustralya sınır birliklerine gözaltındaki kişilerin üstlerinin aranması için ekstra yetki tanıyor. Göç Bakanı Alan Tudge, İşçi Partisi'nin bu yasa değişikliği teklifine itiraz etmesinden üzüntü duyacağını açıkladı.
The Labor Party will oppose this bill. And frankly, I'm pretty disgusted with them.
İşçi Partisi yasa teklifine itiraz edecektir. Ama onların bu tutumundan bezdim diyen Tudge, geçen ay gözaltı merkezinde gerçekleşen iki ayrı olayda sığınmacıların telefonlarında utanç verici çocuk istismarı fotoğrafları pazarladığı olaylar gerçekleştiğini anlattı. Telefonlarında bu korkunç fotoğrafları pazarlıyorlar ve düşünebiliyor musunuz? Avustralya Sınır Kuvvetleri ekipleri ellerinden telefonlarını alma yetkisine sahip değil diye sürdürdü konuşmasını Tudge. Bu arada mülteci hakları savunucuları yasa değişikliği teklifine karşı yeni bir kampanya başlattı. Avustralya yerlisi bir gencin öldürülmesiyle ilgili olarak suçlanan bir polis memurunun ön duruşmasında memurların 19 yaşındaki çocuğun sabıka geçmişini bildiği kayıtlara geçti. Polis memuru Zachary Rolfe, geçen yıl tutuklanmaya çalışırken vurulan Kumanjai Walker'ın ölümü üzerine bu hafta Alice Springs'te mahkemeye çıkıyor. Duruşmada olayın gerçekleştiği anın videosu da gösterildi. Yerli gencin tutuklanması sırasında vurularak öldürülmesi, polisin yerli halklarına karşı tutumu üzerine yeniden bir öfke dalgası yarattı. Çin Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ülkenin yasalara uygun davrandığını ve Çin devlet medyası için çalışan Avustralyalı televizyon sunucusunun tutuklanmasına ilişkin hiçbir bilgiye sahip olmadıklarını söylüyor. Olay, federal hükümetin Pekin'le zaten gergin olan ilişkisini test niteliğinde. Avustralyalı gazeteci Cheng Lei'nin Ağustos ortasından beri gözaltında olduğu ortaya çıktı. Dışişleri Bakanı Marisa Payne, gazetecinin o andaki şartlar altında kendisinden beklendiği gibi davrandığını söyledi ve gözaltına alınmasının Çin'in Avustralya'ya yeni bir saldırısı olduğu iddiasını reddetti. Avustralyalı gazetecinin henüz tutuklanmadığı ve bilinmeyen bir yerde ev hapsinde olduğu bildirildi. Fransa'da 2015 yılında düzenlenen Charlie Hebdo saldırısıyla ilgili 14 kişinin yargılanacağı dava bugün Paris'te başlıyor. Olayda Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo silahlı iki saldırgan tarafından basılmış ve saldırıda 11'i derginin ofisinde olmak üzere 17 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırganlar 2 gün süren takibin ardından ölü olarak ele geçirilmişti. Dergi bugün satışa çıkacak sayısında büyük tartışmalara neden olan Muhammed Peygamber karikatürlerini yeniden basmayı planlıyor. Saldırganlara lojistik destek verdikleri gerekçesiyle yargılanacaklar arasında saldırganlardan birinin karısıyla onlara silah ve araç sağlayan kişi de bulunuyor. Bu dava Kasım ayına kadar sürecek. Amerikan Başkanı Donald Trump, Jacob Blake'in polis tarafından 7 el ateşle vurulması nedeniyle yaşanan olayların ardından Wisconsin eyaletinin Kenosha kentine gitti. Kenosha'da 23 Ağustos'ta yaşanan olayda polis, Jacob Blake adlı Afrikalı Amerikalıyı sırtından vurmuş, hastaneye kaldırılan Blake'in belden aşağısının felç kaldığı açıklanmıştı. Bu olay üzerine halk sokaklara dökülmüş ve kentte olaylar çıkmıştı. Başkan Donald Trump bölgede oluşan hasarı yerinde inceledi ve iş yerlerinin yeniden inşası için mali destek sözü verdi. Olayda vurulan Jacob Blake'in amcası ise başkandan ailesinden uzak durmasını istedi ve olayın sadece kötü polis olayı değil sistemik bir ırkçılık olduğunu dile getirdi. Türkiye haberlerine geçiyoruz. Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, adil yargılanma hakkı için başladığı ölüm orucunda yaşamını yitiren avukat Ebru Timtik'in fotoğrafının İstanbul Barosu binasına asılmasına sert sözlerle tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı yeni adli yıl açılış töreninde yaptığı açıklamalarda "İnşallah önümüzdeki dönemde avukatlıktan teröristliğe uzanan bu kanlı yolun önünü kesmek için gerekeni yapacağız" ifadesini kullandı. Erdoğan, çoklu baro sistemi getirmekteki amaçlarının da baroları bu sorunlu yapılardan kurtarmak olduğunu söyledi. Erdoğan, diğer kurumlarda terör örgütleriyle böylesine içli dışlı olan kişiler nasıl mesleklerinden men edilebiliyorsa, avukatlar için de böyle bir yöntemin gerekip gerekmediği tartışılmalıdır şeklinde konuştu. Bunun üzerine avukatlara da meslekten men düzenlemesi getirilebileceği yorumları yapıldı. Yargıtay Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde organize edilen adli yıl açılış törenine barolar davet edilmedi. Yargıtay'ın geçmiş yıllarda geleneksel şekilde kendi binasında düzenlediği adli yıl açılış töreni son 4 yıldır Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenleniyor. Amerika Birleşik Devletleri 33 yıl sonra Güney Kıbrıs Rum yönetimine uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı. Dışişleri Bakanlığı Amerika'nın kararına tepki gösterdi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada Türkiye garantör ülke olarak hukuki ve tarihi sorumluluğuna uygun olacak şekilde Kıbrıs Türk halkının güvenliğini garanti altına alacak gerekli mukabil adımları kararlılıkla atacaktır denildi. Ayrıca Doğu Akdeniz'de gerginliğin azaltılması amacıyla çaba harcanan bir dönemde Amerika'nın böyle bir karara imza atmasının müttefik ruhuyla bağdaşmadığı dile getirildi. Avusturya hükümeti Türkiye için çalışan bir casus yakaladığını açıkladı. Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, Salı günü yaptığı açıklamada söz konusu kişinin Ankara'ya Avusturya'da yaşayan Türk hükümeti karşıtlarıyla ilgili bilgiler aktardığını söyledi. Avusturya Uyum Bakanı Susan Raab da Türkiye Avusturya'yı bölmek istiyor şeklinde konuştu. Dışişleri Bakanlığı Avusturya'nın açıklamalarını kınadı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise Türkiye'nin ülkesini bölmek istediği iddiasında bulunan Avusturya Uyum Bakanı Susan Raab'a sadece Avusturya'yı mı ne ayıp diyerek kinayeli bir yanıt verdi. 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Ankara Garı önünde yapılmak istenen barış zinciri eylemi polis tarafından engellendi. Ankara Tren Garı önünde yapılacak olan basın açıklaması da valilik tarafından yasaklandığı gerekçesiyle engellendi. Polis basının görüntü almasına da izin vermedi. HDP dün yaptığı açıklamada Demokratik Mücadele Programı kapsamında 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinlikleri düzenleyeceklerini, İstanbul, Diyarbakır, Ankara, Urfa başta olmak üzere barış zinciri eylemleriyle Demokratik Mücadele Programı'nın finalinin yapılacağını belirtmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, IŞİD'in Türkiye emiri olarak adlandırılan Mahmut Özden'in tutuklandığını duyurdu. Özden'in daha önce gözaltına alınıp serbest bırakıldığı ve yargılandığı bir davada ceza aldığı belirtiliyor. Formula 1 yarışları 9 yıl aradan sonra Türkiye'ye döndü. Yarışın İstanbul etabı 13-15 Kasım tarihleri arasında İstanbul Park Pisti'nde seyircili olarak gerçekleşecek. 2020 Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini izlemek için 20 bin yabancı turist gelmesi ve en az 50 milyon dolar döviz girişi bekleniyor. Ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Haldun Boysan, dizi çekimleri için bulunduğu Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kaldığı otelde kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun kalp pili bulunduğu ve koronavirüs sebebiyle hastaneye kontrole gitmediği bildirildi. Sanatçı için bugün Ankara'da cenaze töreni düzenlenecek. Sırada döviz kuru var. 2 Eylül 2020 itibariyle 1 Avustralya doları 5 lira 43 kuruştan, 73 Amerikan sentinden ve 61 Euro sentten işlem görüyor. Hava durumuna gelince, Meteoroloji Bürosu'nun verilerine göre bugün hava başkent Canberra'da rüzgarlı ve 18, Perth'te yağmurlu 19, Adelaide'de genellikle güneşli 20, Melbourne'da rüzgarlı ve akşam saatlerinde yağışlı 21, Hobart'ta rüzgarlı 18, Sydney'de güneşli 25, Brisbane'de parçalı bulutlu 24 ve Darwin'de ise güneşli 34 derece olacak. Ben Seda Ercan, SBS Haber Bülteni'ni dinlediniz. Yayınımızın bundan sonraki bölümünde Nejat Başar sizlerle birlikte olacak.